Ayrım 10, sayfa 148. Vali Nevzat Tandoğan'ın yaptığı tanıklık ve verdiği ifade davayı etkileyecek içerikte değildi. Ancak Reşit Mercan'la niçin konuşmak ihtiyacını duyduğuna dair açıklama kamuoyunu hiçbir şekilde tatmin etmemişti. Zira bir cinayeti tahkik edecek ve sanıkların ifadelerini alacak olan makam kanunlara göre savcı ve hakimlerdir. Valilerin asla böyle bir yetkisi ve görevi yoktur. Vali Nevzat Tandoğan ise verdiği ifadede bu gibi vakalarda hassas davranmak ve bu şekilde hareket etmek mecburiyetinde olduğunu söylemiş ve bunların kendi asli vazifesi olduğunu iddia etmişti. Belki kendisi bu hareketinde samimiydi, belki günün şartlarına göre ve kendisinin Ankara'nın mutlak hakimi olduğuna inandığı için böyle davranmış olabilirdi. Nitekim onun valilik dönemini tetkik eden yazarlar bu gibi davranışların Nevzat Tandoğan için normal olduğunun örneklerini vermekteydiler. Ancak valinin Reşit Mercan'ı makamına getirterek onunla konuşması samimi bir görev ve yetki tecavüzü olmuş olsa bile böyle kritik bir cinayet olayına valinin müdahalesi halk arasında türlü yorum ve dedikodulara sebep olmuştu. Bu yorum ve dedikodular her ne kadar yazılı basına aksetmemiş olsa da Fısıltı gazetesinde manşet haline gelmişti. Bu manşetlerde türlü söylenti ve dedikodular yayımlanmakla beraber en çok üzerinde durulan senaryo ve yakıştırma bu cinayetin Taksim olayıyla irtibatlandırılmasıydı. Rivayete göre Ankara cinayetinden 7 ay kadar önce 10 Mart 1945 gecesi Taksim'de bir kavga sonucu Muzaffer Kayalıbay isimli bir kişinin otomobille ezilerek öldürüldüğü haberi kulaktan kulağa yayılmış ve bu olaya Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü'nün adı karışmıştı. Ancak bu olay hakkında yazılı basında hiçbir habere rastlanmamıştı. Her zaman olduğu gibi günlük gazetelerdeki bu boşluğu Fısıltı gazetesi doldurmuştu. Fısıltı gazetesinin yazılı basına göre çok büyük avantajları vardı. Bir defa muhabirleri ve bayileri sonsuzdur. Çünkü her vatandaş bu gazetenin hem bayiyi hem de muhabiridir. İkincisi Fısıltı gazetesinin ve muhabirlerinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yazılı basının sustuğu yerde bunlar haberleri istedikleri şekilde imal ederler. İstedikleri şekillere sokarlar ve istedikleri kadar abartabilirler. Asıl önemli olan bu gazetenin haberlerini ne tekzip etmek ne de düzeltmek mümkündür. İşte basının hür olmadığı tek partili devirde cereyan eden bu olayda normal gazetelerde yer almayınca meydan Fısıltı gazetesine kalmış, bu gazete de olayı istediği şekilde yayımlamıştı. Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın oğlu Haldun Tandoğan'ın da adının geçtiği olayda yargı kararı ile Ömer İnönü temize çıkmış, eski cumhurbaşkanı ve ailesi bu suretle resmen aklanmış olmasına rağmen bu konu halk arasında büyük bir dedikoduya neden olmuştu. Bu dedikoduların hiçbir suretle ispatı mümkün değildi. Ancak Nevzat Tandoğan'ın yetkisiz olarak bir cinayet sanığı olan Reşit Mercan'ı makamına davet etmesi ve Reşit'e göre 1,5 saat, Komiser İhsan'a göre yarım saat, 2. Şube Müdürü Naci Uluer'e göre 20 dakika, Emniyet Müdürü Şinasi Tolga ve bizzat Vali Nevzat Tandoğan'a göre 10-15 dakika görüşmüş olması sabit ve gerçekti. 9 Temmuz 1946 Salı günü Ankara'nın farklı günlerinden biri değildi. Sabahın erken saatlerinde henüz Temmuz'un yakıcı sıcakları başlamamıştı. Sokaklar telaşlı bir kalabalıkla dolmaktaydı. Kibe esnaf dükkanlarının kepenklerini açmakla meşgul, memurlar mesai saatinde dairelerine yetişmek çabası içinde, öğrenciler de okullarına koşuşmaktaydılar. Aynı saatlerde Kızılay'da şimdiki Milli Piyango binasının yerindeki vali konağının üst katında Ankara valisi ve belediye başkanı Nevzat Tandoğan, eşi ve kardeşi avukat Fahri Tandoğan'la yemek masasında hem konuşuyorlar hem de kahvaltı yapıyorlardı. Kahvaltıya oturmadan önce Nevzat Tandoğan bir iki yere telefon etmiş, son olarak da Adalet Bakanı Mümtaz Ökben'i aramış ve bir gün önceki tanıklığı esnasında mahkemede kendisine reva görülen muameleden şikayet etmiş, hakim, savcı ve müdahil avukat Hamit Şevket İnce tarafından kendisine tanık olarak dinlenilmesine rağmen bir sanık gibi davranıldığını, bundan dolayı çok üzüntü duyduğunu söylemiş ve kendisiyle saat 8.30'da konağın karşısındaki CHP İdare Kurulu binasında görüşmek için randevu almıştı. Adalet Bakanı kendisine üzülmeye gerek olmadığını, kendisi bakan olarak tanıklık ettiği takdirde de aynı muameleye maruz kalacağını, bunun adli bir formalite olduğunu bildirmesine rağmen valinin tatmin olmadığını bu telefon görüşmesini dinleyen Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Şakir İbrahim Hakkıoğlu daha sonraları anlatmıştı. Aynı konunun konuşulduğu kahvaltı masasından Nevzat Tandoğan, Adalet Bakanı ile olan randevusuna yetişmek üzere giyinmek için yatak odasına geçti. 10 dakika kadar bir zaman sonra hala sofrada oturan kardeşi ve eşi, kulakları sağır eden bir silah sesiyle sarsılıp sesin geldiği yatak odasına koştuklarında karşılaştıkları feci manzara karşısında şaşırıp kaldılar. Vali pijamalarını çıkarmış, elindeki pantolonla şakağından kanlar akarak yatağın üzerine yığılmıştı. Silah sesi üzerine odaya giren hizmetçi kız çığlık çığlığa pencereye koşarak konağın karşısındaki polis noktasına durumu bildirdi. Polislerden sonra eve ilk gelen Adalet Bakanı Mümtaz Ökten'di. Daha sonra İçişleri Bakanı Hilmi Uran, Kemal Satır, Mevhibe ve Ömer İnönü geldiler. Bu arada Numune Hastanesi Başhekimi Rüştü Çapçı, Adli Doktor Muhip Oral ve Ankara Cinayetin soruşturmasını yürütmüş olan zamanın Ankara Savcısı Kemal Bora da olay yerine yetişti. Koma halinde olan valinin kafatasına saplanan merminin çıkartılması için İstanbul'dan operatör M. Kemal Öke'nin uçakla getirilmesi emredilmişti. Ancak ünlü doktor Ankara'ya gelmeden saat 11'de Ankara'nın kudretli valisi hayata gözlerini yumdu. Olay mahalline gelen can kurtaranların can hıraş sirenlerinin de yardımıyla haber kısa zamanda şehre yayıldı ve meraklı bir halk topluluğu vali konağının önünde toplandı. Aynı gün öğleden sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de vali konağına gelerek Nevzat Tandoğan'ın eşine başsağlığı diledi. Merhum Nevzat Tandoğan'ın naaşı ertesi gün Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra muhteşem bir törenle Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze merasimine siyasiler, üst düzey bürokratlar, kor diplomatik ve büyük bir halk kitlesi katıldı. Cenazede Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kemal Gedeleç hazır bulundu. İnönü ailesini de Ömer İnönü temsil etti. Türk bayrağına sarılı tabutu taşıyan top arabası bando eşliğinde önce merhumun 18 yıl vazife gördüğü vilayet konağında ve Anafartalar Caddesi'ndeki belediye binası önünde kısa bir an durakladıktan sonra iki gün önce tanıklık yaptığı adliye binasının önünden geçirilerek ebedi istirahatgahına götürüldü. Binlerce Ankaralı kortejin geçtiği yolları doldurarak 18 senelik valilerini uğurladı. Nevzat Tandoğan bu dünyadan göçerken arkasında sadece valilik ve belediye başkanlığı koltuklarını bırakmamış, aynı zamanda bir yığın dedikodu, senaryo ve soru işaretleri de bırakmıştı. Daha cenaze kaldırılmadan merhumun intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiği, intihar ettiyse niçin canına kıydığı, cinayete kurban gittiyse niçin öldürüldüğü kamuoyunda basına da aksedecek şekilde tartışılmaya başlanmıştı. Bu tartışma günümüze kadar devam etmiştir. İntihar mı cinayet mi sorusunun ve sebeplerinin cevabının bulunabilmesi için rahmetlinin doğduğu günden itibaren bütün hayatı, mizacı, karakteri, faaliyetleri didik didik edilmeye başlanmıştı. Nevzat Tandoğan 1897 yılında İstanbul'da doğmuş, yüksek tahsilini tamamladıktan sonra 4 yıl öğretmenlik yapmış ve bilahare İstanbul Emniyet Teşkilatı'na geçmişti. Bu görevde dikkatleri üzerine çeken Tandoğan Adalar Kaymakamlığı'na tayin edilmişti. Kaymakamlığı esnasında Heybeliada'daki İsmet Paşa'nın konağında elektrikler kesilmiş ve İsmet Paşa karanlıkta kalmıştı. Elektrik tesisatının onarılmasının mümkün olmadığını gören kaymakam Nevzat Bey, Abbas Halim Paşa konağından temin ettiği lüks lambalarını İsmet Paşa'nın konağına göndermiş ve bu surette konağın karanlıktan kurtulmasını sağlamıştı. Başbakan İsmet Paşa'nın bu suretle ilgisini ve takdirini kazanan Tandoğan, Malatya valiliğine terfi ettirilmişti. 1927 yılında Konya Valiliği ve CHP müfettişliği yapan Nevzat Bey, 1929 senesinde Ankara Valiliği ve Belediye Başkanlığı'na getirilmişti. Tandoğan, 18 yıl vazife gördüğü Ankara Valiliği'nde çok otoriter ve vazife şinas olarak tanınmıştı. Bazı kimseler onun karakterini ve vasıflarını öve öve bitiremedikleri halde, bazı kimseler de onu despot, diktatör ve hukuk kanun tanımaz bir kimse olarak nitelemişlerdi. Anlatılanlara göre Nevzat Bey Ankara'yı Çankaya Köşkü ile Ulus arasındaki Atatürk Bulvarı'ndan ibaret saymış ve bütün özenini bu bulvar üzerinde yoğunlaştırmıştı. Bulvar devamlı olarak süpürülür, temizlenir, sulanır ve aydınlatılırdı. Zamanın önde gelen taşıtı olan at arabası, kasaba ve köylerden gelen kasketli ve şalvarlı vatandaşlar bulvara kesinlikle sokulmazdı. Şehrin asayişinin temin edilebilmesi için gece sokaklarda dolaşan sarhoşlar bir kamyona doldurularak Ankara'nın 7-8 kilometre dışına bırakılır, buralarda ayılan vatandaşlar yürüyerek Ankara'ya dönerlerdi. Hakkında şikayette bulunulan bir eczacıyı vali makamına çağırarak "Yarın seni Ankara'da görmeyeceğim, şehri derhal terk edeceksin" demiş ve eczacı da bir daha dönmemek üzere Ankara'yı akşam treniyle terk etmişti. Yine yazılan ve söylenenlere göre belediye ile anlaşmazlığa düşen Emin Taş adındaki müteahhit, Danıştay'dan lehine çıkan bir kararın tatbik edilmemesi üzerine Tandoğan'a şikayette bulunmuş. Vali müteahhidin elindeki ilamı alarak parçalamış, adamın suratına atmış ve "burada benim sözüm geçer" diyerek müteahhidi makamından kovmuştu. Nevzat Tandoğan 18 yıllık valiliği esnasında Ankara'nın ikinci güçlü adamı olarak görülmüştü. Milletvekilleri ve hatta bakanlar bile valiyle hiçbir surette rekabete girmemişlerdi. Ankara'da astığı astık, kestiği kestik olması sebebiyle kendisine Ankara diktatörü veya örfi idare, sıkı yönetim olmamasına rağmen örfi idare komutanı denirdi. Matbuat, basın derken, medya isimli kitabında Bedi Faik Ankara cinayetinin kritiğini yaparken Tandoğan'ın portresini renkli üslubuyla çok güzel çizmiştir. Ankara'da adına Nevzat Tandoğan denilmiş bir vali vardır ki, kendisini kuşların kanatlarına bile hükmetmekle görevli, çiçeklerin renklerine bile karışmakla yükümlü bulmakta ve şehirde istemediği hiçbir şeyin yapılmasına imkan bırakmayan bir zorbalık rüzgarını devamlı estirmektedir. Ve işte devletin bu temsilcisi bu rüzgarı bir başkentte devletin çok daha büyüklerinin takdir, tebrik, teşvik raşeleri içinde yapabilmekteyken Doktor Neşet Naci öldürülmüş ve Vali Bey aksilik bu ya katili beğenmemiş yahut saklamak istemiş ve derhal yerine başka bir katilin oturtulması faaliyetine girişi vermiştir. Polis emrindedir, hemen yeni bir tip bulmakta gecikmez. Ama yeter mi? Hayır, geride bir de adalet vardır. Tabii hemen oraya yönelir ve bu defa orada da Ankara savcılığı mevkiinde oturan aynı tabiat ve ahlakta bir Kemal Bora vardır ki hemen el ele tutuşuverirler. Tandoğan bütün bu haşim ve sert tavırlarına rağmen emri altındaki memurlarına son derece müşfik davranır, onların dertleriyle haşır neşir olur, sıkıntıya düşmüş olan vatandaşlara da elinden geldiği kadar yardım ederdi. Bu derecede kuvvetli bir karakter ve iradeye sahip bir kimsenin intihar edebileceğine kimse inanmak istememişti. Her ne kadar adli tabip olayın bir intihar olduğu yolunda rapor verdiyse de bunun bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş ve bu ihtimali destekleyecek bir sürü ipucu ileri sürülmüştü. Olayın bir intihar olamayacağını iddia edenlerin birinci dayanakları Tandoğan'ın kuvvetli bir iradeye ve karaktere sahip olmasıydı. Onlara göre böyle güçlü bir kimsenin intihar etmesi mümkün olamazdı. İkinci husus Tandoğan'ın intiharı için bir sebebin mevcut olmamasıydı. Gerçi bir gün önceki tanıklığı esnasında itibarının rencide edildiği hususunda kendisi şikayette bulunmuşsa da gerek mahkeme heyeti gerekse savcı kanuni icaplar dışında kendisine karşı bir davranışla bulunmamışlar, hatta yorulduğu için oturarak ifade vermesini sağlamışlardı. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce de "biz okul arkadaşıyız, kendisi iyi bir idareci olduğu kadar aynı zamanda iyi bir hukukçudur da" diyerek kendisine iltifat etmişti. En çok üzerinde durulan husus da şakağındaki kurşun yarasının etrafında barut izi ve yanığı bulunmamasıydı. Ölüm raporunda bu hususta bir tespit yapılmamıştı. Adli tıp otoritelerinin belirttiklerine göre 1 metreden daha yakın mesafeden atılan kurşun yarasının etrafında mutlaka barut yanıklarının bulunması gerekiyordu. Bu bakımdan atışın uzaktan yapıldığı ihtimali konuşuluyordu. Şüphe arz eden dördüncü bir mesele de merminin kafatasına sadece yarım santim girmiş olmasıydı. Bu suretle vali 2 saat daha yaşayabilmişti. Uzmanlara göre çok kuvvetli bir tabanca olan Smith Wesson ile en az 1,5 metre mesafeden atılan bir kurşunun beyni parçalamış olması gerekmekteydi. İntihar eden bir kimsenin 1,5 metre mesafeden kendisine ateş etmesi mümkün olmadığına göre merminin başkası tarafından uzaktan atılmış olabileceği söz konusuydu. Beşinci şüphe çeken husus da tabancanın radyatör merminin üzerinde bulunmasıydı. Bu durum valinin eşi tarafından oraya sonradan konulmuş olduğu biçiminde açıklanmışsa da bir kadının eşi kanlar içinde yatarken ona yardım edeceği yerde tabancayı alıp radyatör üzerine koymuş olması akla yakın gelmemekteydi. Akıl karıştıran bir başka ayrıntı, intihar etmek isteyen bir kimsenin yarım saat önce Adalet Bakanı'na telefon ederek randevu almasındaki çelişki ve giyinmek için pijamasını çıkardıktan sonra intihar etmesiydi. Kamuoyunu asıl tereddüde düşüren konu soruşturmanın eksik yapılmış olmasıydı. cenaze defnedilmeden önce bir otopsi yapılmamış, kurşun çıkarılarak balistik muayenesine lüzum görülmemiş, tabancanın kime ait olduğu ve üzerindeki parmak izleri tespit edilmemişti. Soruşturmayı yöneten kişinin Ankara cinayeti soruşturmasını yaparken tek taraflı hareket ettiği, delilleri sakladığı, vazifesini suistimal ettiği, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tespit edilerek hakkında takibat yapılması için Adalet Bakanlığı'na ihbarda bulunulan Ankara Savcısı Kemal Bora olması, bu eksikler üzerindeki şüpheye ayrı bir anlam yüklemişti. Olayın bir cinayet değil intihar olduğunu savunanların da kendilerine göre mantıklı sebepleri bulunmaktaydı. Bunlardan en önemlisi adli tabibin ve numune hastanesi doktorlarının verdiği raporlardı. Bu raporlar ölüm sebebinin sarih bir şekilde intihar olduğunu belirtmekteydi. İkinci önemli nokta olay günü konakta ve bilhassa ikinci katta vali, eşi, kardeşi ve servis yapan hizmetçi kızdan başka kimsenin bulunmaması ve herhangi bir yabancının görülmemesiydi. Ev halkına görünmeden kim yatak odasına girip de bu cinayeti işleyebilirdi? Ancak aylar sonra patlamamış kayıp verme davasına bakılırken valinin sırdaşı olduğu söylenen otobüs müdürü Hüsnü Yeğiner'in de evde bulunduğu anlaşılmıştı. Ölümün bir intihar olduğunu savunanlar daha çok intihar sebeplerini sıralamak suretiyle iddialarını ispata çalışıyorlardı. Valinin çok yakın arkadaşı olan otobüs müdürü Hüsnü Yeğiner, Tandoğan'ın 2 yıldan beri intihardan bahsettiğini belirtiyor, kendisinin çok yorgun ve yıpranmış olduğunu söylüyordu. Hüsnü Yeğiner'e göre Nevzat Bey artık 18 senelik valiliğinden bıkmış, kendisi için daha rahat İçişleri Bakanlığı gibi daha yüksek bir mevkiye geçmek istiyormuş ve bu arzusu yerine getirilmediği için de çok dertliymiş. Hatta bir gün kendisine ya valilikten istifa edeceğim ya da intihar edeceğim demiş. Diğer taraftan yaklaşan seçimler kendisini endişelendiriyor, yeni kurulan Demokrat Parti'nin çok faal olmasına rağmen CHP'nin ataletinden çok şikayetçi oluyor ve üzülüyormuş. Zaten yaratılış itibariyle çok vehimli olan vali, büyük bir sadakat ve sevgiyle bağlı olduğu milli şefin sevgi ve teveccühünü kaybettiğini sanarak korkuya kapılmış. Resmen açıklanmamış bile olsa bakanlık emrine alındığı dedikoduları kulağına gelmiş. Diğer bir söylentiye göre Cumhurbaşkanı Ankara cinayetine adının karışmasından dolayı kendisini şiddetli bir şekilde azarlamış ve bu yüzden büyük bir moral çöküntüsüne kapılmış. Üst üste gelen bu olayların üzüntüsüne bir de mahkemedeki tanıklık olayı eklenince gururu kırılmış ve yakınlarına benim gibi bir adamın haysiyetiyle oynanır mı diye defalarca şikayette bulunmuş. Olayın intihar olduğunu savunanlara göre bütün bu olumsuz şartlar karşısında Tandoğan büyük bir ruhi sarsıntıya kapılarak canına kıymıştı. İşin garip tarafı valinin yakın çevresi ve resmi makamlar bu olayın bir cinayet değil intihar olduğunu sanki ispat etme gayreti içine girmişlerdi. O tarihteki basın kanununa göre intihar haberlerinin yayımlanması yasaktı. Bu yasağa uymak için intihar ettiği yerine bıçak fırlayıp kalbine saplanmış veya masanın üzerinde duran tabanca patlayarak kurşun adamın beynini parçalamış gibi komiklikler yapılırdı. Ancak bu yasağa rağmen iktidarın yarı resmi gazetesi Ulus, kanunu çiğneyerek olayı büyük manşetlerle intihar olarak vermiş, bundan cesaret alan İstanbul gazeteleri de kanunu ihlal etmekte sakınca görmemişlerdi. Ölümün intihar değil cinayet olduğuna inanan çevreler başka sorularla karşı karşıya kalıyorlardı. Şayet Tandoğan bir cinayete kurban gitmişse bu cinayeti kim ve niçin işlemişti? Bu sorular da kamuoyunda bir yığın dedikodulara ve senaryolara sebep olmuştu. Bu dedikodulardan biri Tandoğan'ın bir esrar perdesi arkasında kalmış olan Ankara cinayetinin sebebini bilmesi veya bildiğinin sanılması sebebiyle açıklamada bulunmasından çekinildiği için öldürülmüş olabileceğiydi. Failin de öldürülen Doktor Neşet Naci'nin Sovyet sefaretinin doktoru olması sebebiyle KGB'nin veya bu sebeplerin açıklanması halinde devlet içinde büyük sarsıntılar doğuracağı ihtimaline karşı o zamanki adı MAH olan MIT'in olabileceği ihtimaliydi. Bir başka söylenti ise o zamanlar gerçek mahiyeti bilinmeyen Kayalıbay olayına Haldun Tandoğan'ın adının karışmış olması dolayısıyla baba Nevzat Tandoğan'ın gerçeği oğlundan öğrenmiş olabileceğinden dolayı öldürülmüş olduğuydu. Bundan başka çok kuvvetli bir kişiliği olan Tandoğan'dan çekinen, onun gücünden korkan bazı siyasi çevreler tarafından öldürülmüş olabileceği de yaygın söylentiler arasında yer alıyordu. Netice olarak zamanın kudretli valisi öldürüldüyse, kim veya kimler tarafından ve niçin öldürüldüğü, intihar ettiyse niçin intihar ettiği soruları zamanımıza kadar gelmiş ve bir neticeye bağlanamamıştır. Nitekim ünlü tarihçi Cemal Kutay tam 40 yıl sonra 1986'da bir dergiye verdiği beyanatta Tan Doğan'ın intihar etmiş olabileceğine ihtimal vermediğini söylemektedir. Bana binlerce şahit getirseniz Nevzat Bey'in intihar ettiğine inanmam. Valiliği devrinde bütün Ankaralıların evlerinin kapısını kilitlemeden rahat uyuyabildikleri o şövalye mizaçlı adam intihar etmiş olamaz. O Mustafa Kemal Paşa'nın devrinde bile kanaatlerini apaçık ifade etmiş bir kimseydi. Bazı hadiseler karşısında Atatürk aman Nevzat Bey duymasın diyecek kadar hassasiyet gösterirdi. Bir vekil yani bakan kendisini aradığında şu anda senin nereden telefon ettiğini biliyorum. Bu devletin valisini oradan arayamazsınız. Makamınıza gidin oradan arayın dediğine ben şahidim. Böyle bir adamın kendi dışındaki bir olay sebebiyle intihar edeceğini düşünmek için bir romancı muhayyilesinden daha renkli hayal gücüne sahip olmak lazım. Nevzat Tan Doğan'ın ölümünün intiharı olmadığından eminim. İsmet Paşa'nın tahkiri falan da söz konusu değildir. Şayet böyle bir şey olsaydı Nevzat Bey önce İsmet Paşa'yı vurur sonra intihar ederdi. Kutay, bir takım şeyleri bilmekle birlikte söylemek istemediğiniz şeklinde yorumlayabilir miyiz sözlerinizi sorusuna şu manidar cevabı vermiştir. Zor kurulmuş, büyük fedakarlıklara mal olmuş bir nizamı alemin kökünden sarsılmasına, Türkiye'nin tahammülü olmadığı hakikatini de düşünün. Bu cevabından Sayın Kutay'ın devletin yüksek menfaatlerinin korunması bakımından bildiklerini açıklamak istemediği anlaşılmaktadır. Bir taraftan bu sürpriz olaylar olurken diğer taraftan da Ankara cinayeti davası devam ediyordu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine İstanbul ve Ankara'da istinabe yoluyla bazı şahitler dinlendi. İstanbul'da dinlenen maktul Neşet Naci Arzan'ın babası İsmail Arzan, oğlun olaydan bir ay önce İstanbul'a geldiğini, döndükten sonra da felç olan 5 yaşındaki torununun tedavisi için Amerika'ya gideceklerini bildirdiğini, ancak Amerika'ya gidiş izni çıktığının ertesi günü öldürüldüğünü belirtip, cinayet hakkında gazetelerde okuduğundan başka bir şey bilmediğini ve oğlunun kendisine öldürüleceğine dair bir beyanda bulunmadığını anlattı. Birçok tanığın ifadelerinde adı geçen Reşit'in arkadaşı Firuzan da Reşit'in cinayet gecesinin sabahında kendisine geldiğini ve doktoru öldürdüğünü söylediğini, kendisiyle Anafartalar karakoluna birlikte gittiklerini, Reşit'in orada teslim olduğunu söyledi. Ankara'da dinlenen tanıklar ise bilgilerinin Firuzan'dan işittiklerinden ibaret olduğunu, bunlardan başka bilgileri bulunmadığını beyan ettiler. Asıl önemlisi yakında Bolu'da yapılacak duruşmada ne gibi gelişmeler olabileceğiydi. Ankara cinayeti davasına son zamanlarda bir hayli azalan ilgi Nevzat Tandoğan'ın ölümüyle yeniden artmıştı. Herkes şimdiye kadar suskun kalan Reşit Mercan'ın artık Vali Tandoğan'la neler konuştuğunu bu celsede açıklayacağını ümit ediyordu. Aynı zamanda Bolu halkı Nevzat Tandoğan'ın ölümünün esrarını da çözmeye çalışıyordu. Kimileri bunun bir intihar olduğunu söylüyor, kimileri ise cinayetten söz ediyordu. Ancak herkesin üzerinde anlaştığı husus, bu olayın intihar da olsa cinayet de olsa mutlak surette Ankara cinayetiyle irtibatlı olduğuydu. Bolu'da konuşulan konulardan biri Haşmet'in annesi Medya Hanım'ın müstakbel gelini Müşerref'le şehre gelerek ziyaret günü olmamasına rağmen cezaevinde Haşmet'le görüşebilmesiydi. Ayrıca Müşerref'in daha önce kiraladığı Gültüyü mahallesindeki evi terk ederek hapishanenin tam karşısındaki bir eve yerleşmiş olması da türlü dedikodulara sebep olmuştu. Merak konusu olan bir diğer husus da mahkeme heyetinden üye Zeki Olcay'ın yaş haddinden emekliye ayrılmış olması sebebiyle heyete kimin iştirak edeceği ve mahkemenin tutumunda bir değişiklik olup olmayacağıydı. Türkiye çok heyecanlı günler yaşamaktaydı. Memlekette ilk defa birden fazla partinin katılımıyla genel bir seçim yapılacaktı. Partiler adaylarını ilan etmişler ve siyasi hava son derece gerginleşmişti. Yeni kurulan Demokrat Parti'nin çok hızlı bir gelişme göstermesine rağmen CHP'nin her ne pahasına olursa olsun iktidarı bırakmayacağı yolundaki kanaat yaygındı. Ancak bir iktidar değişikliği olabileceği ihtimaline karşı herkes tetikteydi. İşte bu atmosfer içinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ankara cinayeti davasına devam edildi. Kamuoyunda bu celsede bazı gelişmelerin olabileceği, Nevzat Tandoğan'ın ölümünden sonra Reşit Mercan'ın da önemli açıklamalarda bulunacağı kanaati hakimdi. Ancak mahkeme salonunu doldurmuş olan dinleyiciler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Beklenenin aksine Reşit davanın üzerindeki sis perdesini kaldıracak hiçbir şey söylemedi. Ben artık bir şey söyleyemem. Vali Nevzat Tandoğan da bu dünyadan ebediyen uzaklaşmış bulunduğundan söyleyeceklerimin ispatı imkansız bir hale gelmiştir. Hem ölmüş bir kimsenin ruhunu muazzep etmemek, yani azap çektirmemek için, hem de söyleyeceklerimi ispat edemeyeceğimden dolayı susmayı tercih ediyorum. Yeniden çıkmaza giren davaya istinabe yoluyla dinlenmiş olan tanıkların ifadelerinin okunması ve bazı formalitelerin tamamlanması ile devam edildi. Her celsede tekrar edilen görgü tanıklarının Bolu'ya celbedilerek dinlenmesi talebi bir defa daha reddedildi. Mahkeme adeta siyasi belirsizliklere kendini kaptırmışçasına duruşmayı 7 Ağustos 1946 tarihine, yani seçimlerin sonuna erteledi. Uzun zamandır beklenen fakat bir türlü gerçekleşmeyen bir istifa haberi nihayet gazetelerde yer aldı. Mareşal Fevzi Çakmak'tan sonra Türkiye'nin 3. Genelkurmay Başkanı ve Haşmet Orbay'ın babası Kazım Orbay görevinden istifa etti. Kazım Orbay zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu'na yazdığı mektupta aynen şöyle diyordu. Bugün yüksek makamınızda yapılan görüşmede Haşmet Orbay davasının Cumhuriyet ordusunun en yüksek emir ve komutasına da tesirden hali kalmadığı ve bu sebeple benim yüksek askeri şura üyeliğine naklimin uygun düşünüldüğü beyan buyurulmuştur. Her türlü tesirden uzak ve üstün tutulması gerektiğine inandığım Genelkurmay Başkanlığından yüksek tasvipleri veçile yüksek askeri şura üyeliğine naklime ve Genelkurmay Başkanlığına tensip buyurulacak zatın tayinine müsaade buyurulmasını saygıyla arz ve rica ederim. Bu mektuptan anlaşıldığına göre Kazım Orbay'ın Genelkurmay Başkanlığından ayrılması hususunda hükümetçe baskı yapılmış veya en azından tavsiyede bulunulmuştu. Ancak ortada ne bir istifa, ne bir emeklilik talebi, ne de bir azil vardı. Kendisinin fazla rencide edilmemesi için bir görevden başka bir göreve nakledilmek suretiyle bir formül bulunmuş olduğu anlaşılmaktaydı. Ancak hükümet bu kararı almak için acaba niçin 10 ay beklemişti? Anlaşılan idari tertipler ve baskılarla davanın seyrine tesir edilebileceği ümit edilmişti. Fakat adalet cihazına fazla müessir olunamaması ve davanın gidişatının gittikçe Haşmet aleyhine gelişmesi, ne kadar değerli olursa olsun iktidarın Genelkurmay Başkanı'nı daha fazla korumasına imkan bırakmamıştı. Görev değişikliğinin seçimlerde istismar edilmesini önlemek için de seçim sonu beklenmiş ve seçimden hemen sonra görevden alma işlemi gerçekleştirilmişti. Babaların günahını oğullar çeker diye bir söz vardır. Ama bu söz bazen de ters olarak tecelli eder. Nitekim namuslu, disiplinli, vatanperver, liyakatli bir asker olan Kazım Orbay, oğlu Haşmet'in adının bir cinayete karışmasının kurbanı olmuş, hiç günahsız ve kusursuz olarak işgal ettiği makama zarar vermemek için görevinden ayrılmıştı. Kazım Orbay 1886 yılında İzmir'de doğmuş, harp okulunu bitirdikten sonra ordu kademelerinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve Almanya'da staj yapmıştı. Selanik'te Hareket Ordusu'nda görev alan Orbay, Trablus ve Balkan Savaşları'na katıldıktan sonra 1. Cihan Harbi'nde Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın başyaverliğinde bulunmuş, bu arada Enver Paşa'nın kız kardeşi Medya Hanım'la evlenmişti. Kurtuluş Savaşı'nda Şark Ordusu Kurmay Başkanlığı'nda görev yaptığı sırada, kayınbiraderi Enver Paşa, onun kardeşi Nuri Paşa ve amcası Halil Paşaların Kafkasya'da Yeşil Ordu adına bir ordu kurarak Anadolu'ya geçme çabaları içinde bulundukları Mustafa Kemal Paşa tarafından haber alınmıştı. Böyle bir teşebbüsün milli mücadeleyi zaafa uğratacağından kuşku duyan Mustafa Kemal Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak ve Garp Cephesi Komutanı İsmet Bey vasıtaları ile Şark Ordusu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya aşağıdaki şifreli mesajların gönderilmesini uygun görmüştü. 24 Mayıs 1921'de Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa, Çakmak tarafından Kazım Karabekir'e gönderilen şifre. Enver Paşa'nın Bolşeviklerle Şark'taki Bolşevik tertibat ve teşebbüsatına karşı tedbir alınmasını evvelce rica etmiştim. Enver Paşa'nın yaveri ve şimdi emrinizde cephe erkan-ı harbiye reisi bulunan Kazım Bey ile, Kazım Orbay Enver Paşa'nın eniştesi, sabık istihbarat şubesi müdürü erkan-ı harp kaymakamı Seyfi Bey'in Enver Bey'e karşı bağlılıklarının devam etmesi tabidir. Bunların şimdiki vazifelerinden ve Şark cephesinden münasip şekilde uzaklaştırılmaları ve yerlerine sağlam seciyeli kimselerin tayinini münasip görüyorum. Mütalaanızın bildirilmesi. Aynı tarihte Garp cephesi kumandanı İsmet Bey de İnönü, Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir'e şu şifreyi göndermişti. Enver'in İslam İttihadı İhtilal Cemiyeti namiyle bir teşkilatı tevsi ederek orduyu ele almak fikrini takip ettiği anlaşılıyor. Bunlar tabii Şark ordusundan başlar. Bizim Garp cephesindeki harekatımız çok uzun süreceğinden Şark'ta uzun müddet serbest kalırlar. Hasılı iddiatçılar Şark ordumuza hücum edeceklerdir. Bu hücumların kafesine mani olacak yalnız sensin. Açık tedbir ve hücumdan endişe etmeyiz. Fakat hıyanet ve hileye gelmenden endişe ederim. Kendine gayet sağlam ve muhit temin etmeli ve son derece müvesviz yani kuşkulu olmalısın. Erkan-ı Harbiye Reisi Kazım Bey, Orbay, Enver Paşa ailesinin iradesine inanılmaz derecede esir olduğu için sana vefalı olması şüphelidir. Kırmadan onu ayırmak katiyen lazımdır. Bana gönderebilirsin. Gözlerinden öperim benim sevgili kardeşim. İsmet Bey'in İnönü şifresinden Kazım Bey'in Enver Paşa ailesinin dolayısıyla karısı Medya Hanım'ın iradesine inanılmaz derecede esir olduğundan endişe duymakla birlikte kendisinin harcanmasını istemediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple Kazım Karabekir Paşa'dan onu kırmadan görevden alınmasını hatta kendisine gönderilmesini istemiştir. İsmet Bey'in bu teklifi üzerine Kazım Bey, Orbay, Milli Müdafaa Bakanlığı Ordu Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Bu yazışmalar İsmet İnönü'nün o zamandan beri Kazım Orbay'a karşı bir sempatisinin olduğunu göstermekteydi. Ve bu sempati ve yakınlık Orbay'ın ölümüne kadar devam etmişti. Kazım Orbay Genelkurmay Başkanlığından ayrıldıktan sonra 4 yıl Yüksek Askeri Şura üyeliğinde bulunmuş ve 1950 yılında emekliye ayrılmıştı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Kurucu Meclis Başkanlığı'na getirilen Kazım Orbay, 1961 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Senato üyeliğine seçilmişti. Bu arada bir ömür birlikte yaşadığı eşi Medya Hanım'dan boşanarak bir müddet yalnız yaşamıştı. Manevi güçlere ve fala fazla inanan Medya Hanım, kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve ondan bir kızı bulunduğu sabit fikrine kapıldığı için bu boşanma gerçekleşmişti. Kamuoyu Kazım Paşa'nın Medya Hanım'la evlenmesini Enver Paşa'nın etkisine bağlasa da Orbay Naşit Hakkı Uluğ'un kendisine hayat arkadaşı nasıl seçtiğini sorması üzerine şunları söylemişti. O zamanlarda saray istikbali parlak olan paşalarla saraylı sultanları evlendirmekte, bu suretle hanedan kendisini emniyete almaya çalışmaktaydı. Ben hanedandan bir kızla evlenmek mecburiyetinden kurtulmak için Adana valisi Cevdet Tahir Bey'den boşanmış bulunan yaveri bulunduğum Enver Paşa'nın kız kardeşiyle evlenmeyi tercih ettim. Medya Hanım Enver Paşa'nın 3 erkek, ikisi kız 5 kardeşinden biriydi. Kendisi asalet sahibi olduğuna inanır. Kazım Orbay'ın karısı olmaktan çok Enver Paşa'nın kardeşi olmakla övünürdü. Atatürk de kendisine son derece saygılı davranır ve ona Sayın Bayan dediği için herkes Medya Hanım'a Sayın Bayan diye hitap ederdi. Gün görmüş, mağrur, biraz da garip tavırları olan Medya Orbay hakkında türlü hikayeler anlatılırdı. Bunların en yaygın olanı bir sıpa beslemesiydi. Çok sevdiği bu sıpayı yanından ayırmaz, otomobille gezmeye götürür, karşılaştığı askerlere sıpayı selamlamalarını emrederdi. Haşmet olayında kırılan gururunun Medya Hanım'ın garip davranışlarının artmasına sebep olduğu söylenmekteydi. 1964 yılında amansız bir kanser hastalığına yakalanan Kazım Paşa 2 ay ıstırapla kıvrandıktan sonra 3 Haziran 1964 tarihinde 3 gün önce hasta yatağında tekrar evlendiği eski hayat arkadaşı Medya Hanım ve oğlu Haşmet'in kolları arasında hayata gözlerini yumdu. Orbay'ın cenazesini Ankara'dan İstanbul'a uğurlayanlar arasında bulunan zamanın Başbakanı İsmet İnönü, Kazım Orbay hakkında gözleri yaşararak şunları söylemiştir. Karakterli, bilgili ve ifa ettiği hizmetler bakımından memleketimizin yetiştirdiği müstesna değerlerden biridir. Daima hayırla anılacak değerli bir vatan evladıdır. Tek emeli kuvveti bitinceye kadar vazifesini ifaya çalışmak oldu. Vazife hissini her nimetin, her ızdırabın üstünde tutmuştur.